Hadi bakalım. Şimdi aşağıda ben soru sormuştum size. 105. ayeti bana söyleyen var mı diye. Hatta Kerstin onu çocuklarla da yapmıştı. Aşağıya onu Almanca olaraktan yapıştırmıştı. 105. ayeti. Ona rağmen bile son anda herhalde birisi fark etti duvarda asılı olduğunu. 105. ayeti ezbere söylemem, ezberleyin diye söylemiştim. Kime bunu söyleyecek? Ya okuyorsun ama işte, ama buna da teşekkür ederim. Kafadan söyledi, tam da özünü söyledi, biraz farklı söyledi. Söyle bakayım birini, bir söyle bakalım şey. Evet. Adımlarım için yolum için ışıktır. Evet. Rabbin sözü adımlarım için çıra, yolum için ışık mı? Biz bunu nasıl anlarız ışık olduğunu? Adımlarım için çıra olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Her gün kendimize yağ takarsın.
Ya. Bitti. Bu kadar basit. Söze hangi oranda sıkı sıkı fıkı bir ilişki içerisinde kalırsak o oranda görür ve anlarız ki evet söz benim adımlarım için çıra, yolum için de gerçek anlamda ışıktır değerli kardeşler. Ama biz eğer o söze yakın bir yaşam tarzımız yoksa, adımlarımız sözün gösterdiği şekilde atılmıyorsa bizim değişmemiz, değişime uğramamız mümkün değil. Bunu özellikle altını çiziyorum. Eğer değişmek istiyorsak, eğer Rabbin değiştirdiğini, sözün değiştirdiğini, eğer bunu ifade ediyorsak hayatımızın değişik alanlarında, kesinlikle ve kesinlikle Rabbin sözüyle hayatımız iç içe olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için eğer Rabbe yakışır, Rabbe onur getirecek bir yaşam yaşamak istiyorsak ben size söylüyorum ki yapacağınız çok şey yok. Tek bir şey var diyebilirim. Kutsal Ruh zaten yüreğimizde. Ama tek bir şey var, Rabbin sözünü düzenli bir şekilde okuyup o sözü hayatımıza sokmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Demek ki değişim nasıl gerçekleşiyor? Değişim nasıl gerçekleşiyor? Ne ile gerçekleşiyor değişim? Rabbin sözü aracılığıyla değişim gerçekleşiyor. Şimdi geçen hafta da özellikle iki hafta önce vurguladığım gibi kutsal kitaba baktığımız zaman ta başından sonuna kadar sözün kişiler yaşamında yaşanan olaylar aracılığıyla nasıl kişileri yönlendirdiğini, değiştirdiğini gözlerimizle tanık oluyoruz. Hemen dedik, kutsal kitabın hemen başında Tanrı ne diyor? Işık olsun dedi ve ışık oldu, değil mi? Yani Tanrı konuştu, Tanrı konuştuğu zaman söz dünyamıza girdi ve giren söz dünyamızı ışığa kavuşturdu. Ama sadece ışığa kavuşturmadı. Devamını okuduğumuz zaman, hepinizde işlemiştim bu konuları. Devamını okuduğumuz zaman diyor ki denizlerde yaratıklar oluşsun ve diyor ki tüm yaratıklar oluştu. Yani görüyoruz ki Tanrı'nın konuşmasıyla, ifade etmesiyle bir yaşam söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı konuştu, değişim gerçekleşti. Tanrı konuştu, yaşam oldu. Bu aynı söz, yaşam oluşturan söz, değiştiren söz de bizim yüreğimize girdi mi? Değişik yıllarda her birimizin yüreğine girdi. Ne yaptı? Bizlerin yeniden doğuşunu sağladı. 1. Petrus'ta biz bunu açık bir şekilde okuyoruz. Öyle değil mi değerli kardeşler? 23. ayette 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Doğumu sağlayan Tanrı'nın sözü. Ama Tanrı'nın sözü sadece bizim yeniden doğmamızı sağlamıyor. Bir şey daha yapıyor. Bir şey daha yapıyor. Ne yapıyor? Yeniden doğmamızı sağlıyor. Ama yeniden doğmamızı sağladıktan sonra bir köşeye bırakıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Aynı söz. Yeniden doğumumuzu sağlayan söz bizlerin ruhsal alanda sağlıklı bir şekilde gelişmemize katkı sağlıyor. Demek ki Rabbin sözü sadece doğumu gerçekleştirmiyor, aynı söz ne yapıyor? Bizi besliyor. Demek ki sözün besleme özelliği var. Etkin bir şekilde bizi besleme özelliği var değerli kardeşler. Ben bunu özel bir şekilde vurgulamak istiyorum. Ben diyorum ki değerli kardeşler, eğer sağlıklı olmak istiyorsak tek besin kaynağı var, o da Tanrı'nın sözü. Ben başka bir kitap tanımıyorum ki bizleri değiştirsin. Hatta bir keresinde burada söylemiştim sizlere. Birçoklarınız birçok kitaplar okudular. Doğru mu? Birçoklarımız birçok kitap okudular. Hangi kitap senin hayatını değiştirdi? Hangi kitap senin hayatında bir değişim yarattı? Hiçbir kitap. Bizlere bir şeyler kazandırdı. Değişik görüş açıları verdi belki. Bazı bilgilerimizi yeniledi ya da eksik olan bilgilerimizi bizim birazcık tamamladı, geliştirdi. Ama hiçbir zaman bizlerin doğumunu gerçekleştirmedi. Bizleri beslemedi, bizleri olgunlaştırmadı, geliştirmedi değerli kardeşler. Onun için tek bir kitap var. O da Tanrı'nın değişmeyen ama değiştiren diri sözü değerli kardeşler. Bakın Tanrı'nın sözü neler yapabiliyor? Tanrı'nın sözü bir dedik, yaşam sağlıyor. Bunu iyice aklımıza sokalım. Birinci nokta, Tanrı'nın sözü yaşam sağlıyor. İkincisi, yaşam verdiği kişinin imanını gelişmesine katkı sağlıyor. Demek ki ikinci nokta, imanı geliştiriyor Rabbin sözü. Üçüncüsü, kırık, ezilmiş, büzülmüş yüreklere şifa veriyor. Teselli kaynağımız. Rabbin sözü üçüncü nokta, teselli kaynağımız. Demek ki teselli eden söz ne yapıyor aynı zamanda? Kişiliğimizi bina ediyor. Hepimizin bir kişiliği var, doğru mu? Her birimizin karakteristik özellikleri var, kişiliği var. Ama bu kişiliğimizin değiştiğini ya da var olan kişiliğimizden var olan olguları geliştiren nedir? Tanrı'nın sözü. Demek ki kişiliğimizi de ne yapıyor? Bina ediyor. Durumları değiştiriyor. Ve denenmeler üzerinde yenge zafer kazanmamızı sağlıyor. Denenmeler üzerinde zafer kazanmamızı sağlıyor. Başka ne yapıyor? Var olan umudumuzu tazeliyor sevgili kardeşler. Rabbin sözü umudumuzu tazeliyor. Ama bir şey daha yapıyor. Ben bunu hep Rabbin sözünden okuyaraktan yazdım bunları. Kafama göre söylemiyorum. Rabbin sözünün akıllarımızı temizlediğini söylüyor. Akıllarımızı paklıyor. Akıllarımızı temizliyor. Rabbin sözü ne yapıyor? Gelecek konusunda güvence veriyor. Güvencem var. Nereye gideceğimi biliyorum. Bozulmayan bir, sarsılmayan bir güvene sahibim değerli kardeşler. Nereye gideceğimi biliyorum. Sıkıntılar var, sorunlar var, hastalıklar var, eksiklikler var ama ben biliyorum. Bu bozuk dünyada bir gün gelecek, yaşam bitecek ama gerçek yaşam bu noktada bittiği zaman başlayacak aslında. Bizim için, onun için ölüm bir kazanç, bir kayıp değil. Ölüm bir kazanç. Çünkü öldükten sonra aslında sonsuza dek yaşayacağız. Çünkü ölmeden önce ömür 80 yıl mı, 70 yıl mı? Ama orada sonsuz bir yaşam var. 80 yılla sınırlandırılmayacak. 180 yılla da sınırlandırılmayacak. Sonsuz bir yaşam bizi bekliyor. Onun için söyledim ve vurguladım. Söz olmasaydı yaşam kesinlikle mümkün olmazdı. Onun için Eyüp, Tanrı adamı Eyüp, bütün sıkıntılar içerisinde olmasına karşın ayakta kalmayı başaran, Rabbin sözüyle başaran Eyüp bakın ne diyor 23. bölümde. Eyüp 23 ayet 12'de. Günlük ekmeğimden çok ağzımdan çıkan sözlere önem verdim. Eyüp neye önem verdi? Tanrı'nın ağzından çıkan sözlere önem verdi. Biz hayatımızda neye önem veriyoruz? Tabii ki ben burada mutlaka size sorsam Rabbin sözü önemli diyorsunuz tabii ki. Önemsiz diyen çıkmaz. Ama hangi oranda Rabbin sözünün önemli olduğunu hayatımızda yansıtıyoruz? Eyüp bunu özel bir şekilde şunu vurgulamaya çalışıyor. Bedensel gıda tabii ki önemli. Beden tabii ki önemli. Ama asıl önemli olan diri olan söz. Onun için o söze sımsıkı sarılmaya devam etmemiz lazım. Değerli kardeşler, birçok ülkede bunu görebiliyoruz. Türkiye'de de var. Belki her şehirde değil ama yani İzmir'de örneğin var böyle bir şey. Ama köylere, kasabalara yayılmış bir şekilde değil tabii ki. Ama burada her köyün girişinde bir harita görüyorsunuz değil mi? Köyün oturduğu alan hangi, ne kadar bir alana oturuyor ve caddeleri, sokakları, isimleriyle, numaralarıyla bize açıklanıyor. Doğru mu? Yani köye girmeden önce bilmesek bile, köyü tanımasak bile o harita ne yapıyor? Köy hakkında bize bilgi veriyor. İki delikanlı, ben Esman'dan indim yürürken iki tane delikanlı bana bir adres sordular. O köyde yaşıyor olmama rağmen o adresi ben bilemedim. Ama Tanrı yardım etti, öyle düşünüyorum. Çünkü belki 20-30 metre ötede Esman'dan inince bizim böyle yürürken sağ tarafta harita var. Onları ne yaptım? Çok kolay bir şekilde getirdim. Aha dedim harita burada. Bakınız. Ve ben de onlara birazcık yardımcı olmaya çalıştım. Tam şeylerini gitmek istedikleri noktanın neresi olduğunu. Ve onlar kendileri harita yardımıyla sevgili kardeşler adresi hemen buldular. İşte Tanrı'nın sözü olan kutsal kitabın da yaptığı tam bu bizim için. Yaşamın nasıl olması gerektiğini, yaşamla ilgili desteği bize veren, bize yön veren, bize rehberlik eden kutsal kitap sevgili kardeşler. Yaşamının niçin olduğunu, niçin dünyaya geldiğini, nereye doğru gitmekte, ilerlemekte olduğunu, yaşamının anlamını, yaşamının değerini öğrenmek mi istiyorsun? Ben size tavsiye ediyorum. Kutsal kitaba gidin. Ben kutsal kitaptan emin olun. Bak o ilk üç bölüm, size hepinizle paylaştım onu. O ilk üç bölümde hayatımın en önemli sorularına yanıt buldum. Sadece o ilk üç bölümün içerisinde. Bunu içten ve candan söylüyorum. Kutsal kitap bize gerçekten iyi bir rehber, iyi bir kılavuz, iyi bir yol gösterici. Ben iddiayla konuşuyorum. Günah konusunda, iblis üzerinde yengi kazanma konusunda başka bir kitap yok ki onun üzerinde zafer kazanabilirim. Nasıl zafer kazanabiliriz konusunda bu sorulara yanıt kutsal kitap veriyor bize. Günah konusunda nasıl başarı elde edebiliriz? İblisi nasıl yenebiliriz? Var mı başka bir kitap bunun üzerinde bize yol gösteren? Ama kutsal kitap bize bu yönde yardımcı oluyor. Benim söylemek istediğim nokta şu. Biz çevremizdeki yaratılmış olan şeylere baktığımız zaman o yaratılmış olan şeyler bize şunu aykırıyor. Onun arkasında bir yaratıcı var. Doğru mu? Doğaya baktığımız zaman, doğanın güzelliğine baktığımız zaman doğa da şunu haykırıyor. Bunun sahibi Tanrı. Yani bu doğanın da bu şekilde olmasını sağlayan Tanrı. Nasıl ki yaratılmış olanlar, doğa bir yaratıcının olduğunu haykırıyorsa, kutsal kitapta bizim yaşamımızla ilgili olan ilkeleri bağır bağır bağıraraktan bizim gözümüzün içine sokuyor sevgili kardeşler. Rabbin sözü tüm yaşam ile ilgili olan prensipleri, ilkeleri her birimizin yararı için bize gösteriyor, bize açıklıyor. Onun için diyorum ki, bugün bir işe girdiğiniz zaman bile o iş yerinde bir takım prensipler var, ilkeler var, uymamız gereken maddeler olarak da hatta bazen duvarlara asıyorlar. İş yerinde nasıl davranman gerektiğini. Değil mi? Benim prensip olarak, ilke olarak da ifade ettiğim nokta şu. Kutsal kitaptaki ilkeler, anlatılan gerçekler öylesine etkin ki, öylesine etkin ki, Yuhanna 8. bölümde diyor ki, gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür edecek. Demek ki sıradan bir ilke değil. Fabrikada asılı ilkelere göre, ilkeler gibi değil o ilkeler. O ilke kişiyi, ya da ilkeler, gerçekler, kutsal kitaptaki gerçekler, kişiyi ne yapıyor? Özgürlüğe kavuşturuyor. Gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturuyor. Benim bugün 79'da Rabbin sözü beni gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturdu. Özgür müyüz? Rab bizi özgürlüğe kavuşturdu mu? Ama ne için özgür etti? Yan gelip yatmak için değil tabii. Tanrı bizi özgür etti, günah işlemek için de değil. Günah işliyoruz, düşüyoruz, o ayrı bir olay. Ama Tanrı bizi özgür etti. Niçin? Hayatımızın her alanında kutsal kitabın ışığında yaşamak için. Adem'le Hava yaratıldılar. Adem'le Hava yaratıldığı zaman Tanrı ne yaptı onlara? Talimatlar verdi değil mi? Yazılı bir talimat mı verdi? He? Neden? O zaman o insanlar kusursuz oldukları için unutan varlıklar değildiler. Her söyleneni kafada tutan varlıklardı. Ama hamdolsun Tanrı ne kadar güzel yaptı ki bize kutsal kitabı emanet etti. Elimizde kutsal kitap var değerli kardeşler. Tanrı yaratılışın başında sözle Adem'le Hava'ya ne yaptı? Talimatlar verdi. Daha sonra bakıyoruz. Musa aracılığıyla 10 buyruk geliyor. Bugün Sami buna değindi birazcık. 10 buyruk geliyor. Ve 10 buyruk aracılığıyla İsrail halkının nasıl yaşaması gerektiğini, Tanrı'ya nasıl yücelik getirmeleri gerektiği konusunda onları aydınlattı, onları bilgilendirdi. Doğru mu? Şunu söylemek istiyorum. Başlangıçta önce konuştu. Tanrı konuşarak talimatlar verdi. Daha sonra da peygamberleri kullanaraktan, peygamberler aracılığıyla ne yaptı? Konuşmaya devam etti. Sonra ne yaptı? Sonra çok güzel bir şey yaptı. Kalıcı son noktayı koydu. Söz olan Tanrı beden aldı, aramızda yaşadı ve kendi yüceliğini insanlara açıkladı sevgili kardeşler. Bakın bu düşünceyi İbraniler 1. bölümde okuyoruz çok güzel bir şekilde. İbraniler 1. bölüm 1. ve 2. ayetler. Bakın ne diyor? İbraniler 1 ve 2. ayetler. Ne diyor? Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi diyor. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Nokta. Bitti. Demek ki Tanrı bize sözü aracılığıyla bizlere seslenmeye, bizlere kılavuzluk etmeye, yön vermeye devam ediyor. Demek ki Tanrı bizi yarattı, yeniden doğmamızı sağladı, kurtardı ama bir kenaraya bırakmadı sevgili kardeşler. Tek başımıza çaresiz bir şekilde kendi başının çaresine bak diyerekten bizi bir köşeye bir kağıt gibi cumurlayıp atmadı sevgili kardeşler. Ne yaptı? Diri olan sözünü bize emanet etti. Bir rehber olaraktan. Bir rehber olaraktan sözünü bize emanet etti. İşte ben onun için bu 105. mezmurda 119. mezmurun 105. ayeti adımlarım için çıra, yolum için ışıktır sözü net bir şekilde vurgulanıyor. İşte onun için Eyüp 23. bölümde günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere önem verdim diyebiliyor. İşte bunun için sevgili kardeşler, kutsal söz hayatımızın merkezinde oturmuş olması gerektiği için. Bakın, kutsal söz Eyüp'ün burada ifade ettiği gibi günlük bir gıda olduğunu söylüyor. Peki, kutsal sözün sadece besleme özelliğine mi sahip? Kutsal söz sadece besliyor, gelişmemizi sağlıyor, olgunlaştırmamızı sağlıyor, büyümemizi sağlıyor, derinlere doğru kök salmamızı sağlıyor. Bu doğrudur, doğru mu? Ama Rabbin sözünü okuduğumuz zaman bize sözün birçok özellikleri açıklanıyor. Sözün hangi özelliği var? Besleme özelliği var değil mi? Ekmek olduğu, süt olduğu söyleniyor. Ama Rabbin sözü başka ne olarak geçiyor? Söyleyin bakalım. Temizliyor, tamam. Tamam, çok güzel, hepsi doğru. Yani söyledikleriniz birer nesneyle, nesne kullanaraktan kutsal kitap bize açıklık getiriyor. Rabbin sözünün ateş olduğunu söylüyor. Şimdi ateş nedir? Ateş ne yapar? Ayrıştırır değil mi? Madenleri bile ayrıştıran ateştir. Ateş gerçek anlamda altını da altın yapan ateştir. Ateş yoksa altını sade saf olaraktan altını yakalayamıyorsunuz. Erittikten sonra altını elde edebiliyorsunuz sevgili kardeşler. Ateş özelliği var. Demek ki Rabbin sözü arıtıyor. Rabbin sözü başka ne yapıyor? Balyoz gibi diyor değil mi? Balyoz sözü var. Nedir balyoz? Bir parçalama özelliği var. Şimdi parçalanan bir şey, örneğin fındığı kırdığın zaman içi dışarı çıkıyor değil mi? Demek ki içteki olan ne varsa içi dışarıya çıkmasını sağlıyor. Balyoz özelliği var. Ama Rabbin sözünün bir özelliği daha var. Nedir? Kırma özelliği var. Işık özelliği var. Işık. Işık nedir? Biz karanlıkta yolumuzu görebilir miyiz? Mümkün değil. Doğruyu yanlışı ayırt edebilir miyiz ışık olmadan? Göremeyiz. Demek ki doğruyu ve yanlışı ayırt etme özelliğine sahip kutsal kitap. Bakın o kadar ciddiye almanız gerekiyor bu sözü. Bakın Rabbin sözü çok iyi bilinen bir ayet var. Yerini söyleyeyim siz söyleyin. İbraniler 4:12. Söyleyin biriniz. Çok çok burada sık kullandık. Rabbin sözü tek ağzı kılıçtan daha da keskindir. Değil mi? Bakın o ayeti okuyun. Sonlarında çok güzel bir ifade var. 4:12'yi birisi okuyabilir mi lütfen?
Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir.
Evet.
İki ağızlı kılıçtan daha keskindir.
Evet. Ha bakın. Demek ki hani ulaşılmayan noktalar var ya hayatımızda. Ya da ulaşılmasını istemediğimiz noktalar, özel noktalar. O özel noktalara kadar yani derinlere kadar gitme, ulaşma özelliği var. Şimdi eğer derinlere kadar giderse demek ki oradaki o gerçekleri ayırıyor. Ayırma özelliği var hamdolsun. Derinlere kadar işliyor Rabbin sözü. Demek ki şunu diyebilir miyiz? Kutsal kitap bana emanet edildi. Çünkü rafımda, kitaplığımda durup tozlansın diye. Ya da kutsal kitap bana emanet edildi. Çünkü pazar günleri, pazardan pazara elime alıp, güzel çantanın içerisine koyup, elime alıp getirmek için bana emanet edildi. Ama var ya, ben burada her zaman söylüyorum, kimseyi karşıma alıp da konuşmuyorum. Hepinize konuşuyorum, kendime de konuşuyorum. Ama birçoğumuz pazardan pazara yetiniyor. Birçok imanlılar pazardan pazara kutsal kitabı açıyorlar. Pazardan pazara kutsal kitaptan yararlanmaya çalışıyorlar. Değerli kardeşler, eğer kutsal kitap pazardan pazara açılacaksa, eğer rafta kalacak bir kitap olsaydı, bugün onun hiçbir şekilde değiştirme özelliğini göremezdik. Eğer Rab bugün değişmiş olan insanlarla karşılaşmamızı sağlıyorsa, o kişilerin hayatında kutsal söz merkezde olduğu için o kişiler değişmiştir ve değişmeye devam etmektedirler. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için eğer sen Rab'be benzer olmak istiyorsan gün ve gün Rabbin sözüne zaman ayırman gerekiyor, önem vermen gerekiyor, değer vermen gerekiyor. Bakın Pavlos, Timoteos, genç hizmetçi Timoteos'u çok güzel bir şekilde uyardı. Neyle uyardı? Şu şekilde uyardı. Diyor ki 2. Timoteos 2.15'te. Gerçeğin bildirisini. Nedir gerçeğin bildirisi? Allah'ın sözü. Diyor ki gerçeğin bildirisini doğru kullanan anla akli işçi olaraktan sunmaya gayret et. Demek ki Timoteos'un genç hizmetçinin yapması gereken Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak o gerçekleri başkalarına öğretmek değerli kardeşler. Öğrettikçe sen de gelişiyorsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Eğer öğretmezsen, öğrendiğini başkalarına aktarmazsan gelişme olmayacaktır. Tanrı direkt olaraktan Yeşua'ya ne dedi? Lütfen bu ayeti hepinize bugün hediye etmek istiyorum. Bir ayeti size hediye etmek istiyorum. Ezberleyin demiyorum, uzun bir ayet. Çünkü Tanrı Yeşua'ya söylüyor. Genç hizmetçi, o da hizmetçi. Musa'nın yanında 40 yıl çıraklık yaptı. 40 yıl çıraklık yaptı. Tanrı buna bakın ne diyor? Musa öldü. Her iki ayak bir pabuca girmiş durumda, ne yapacağını bilmiyor. Ama ona çok ilginç bir şey söylüyor. 1. bölüm 7 ve 8. ayetleri lütfen bir kardeş okuyabilir mi? Yeşu 1, 7 ve 8. ayetler. Yeşu hemen Musa'nın kitapları bittiği zaman çıkıyor hemen ortaya. Tesniyeden sonra geliyor. 7 ve 8. Oka hatun. Evet. Evet. Evet. Evet. Ne zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın? Rabbin sözünü gün ve gün geviş getirir gibi. Diyorum ya, geviş getirmekten söz ettim. Geviş getirerek her gün öğrendiklerinizi, pazar günü burada bir şeyler öğreniyorsunuz. Onu günlük hayatınıza sokmaya çalışın. Ve başarı Rabbin sözüyle bir bütün olarak hareket etmekten geçiyor sevgili kardeşler. Eğer yaşamında sözün yararını, etkisini görmek istiyorsan öncelikle bir, üç nokta vardı. Hızlı hızlı geçiyorum. Bir, kutsal kitabın yetkisini kabul etmem gerekiyor. 1. nokta, kutsal kitabın yetkisini kabul etmem gerekiyor ki o başarıyı elde edebilmem için. 1. nokta bu. Kutsal kitabın yetkisini kabul etmek. Yani ben eğer kutsal kitabı yaşamam üzerinde bir kılavuz, bir rehber olarak, bir yetkin bir kişi olarak eğer ben görmezsem değerli kardeşler, Rabbin isteği, Rabbin istemi benim hayatımda kesinlikle gerçekleşmeyecek eğer kutsal kitap üzerinde yetki sahibi değilse. Yani bana yön veren adımlarımı kutsal kitap ışığında yaşamıyorsam, yaşamımın merkezinde değilse kesinlikle Rabbin istemini, onun benden ne istediğini ben yerine getirmem kesinlikle mümkün olmayacak sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Onun için nasıl bir kültürden gelmiş olman, nasıl bir geleneğe sahip olmuş olman kutsal kitap çizgisinde kalmana, yani kutsal kitap ışığında yaşamana engel olmamalı. Ama çoğu zaman kültürümüzün güzel yönleri var ama sevmediğim yönleri de var bazen. Bir telefon alıyoruz pazar günü, size geleceğim diyorsun. Şunu diyemiyoruz, ben kiliseye gidiyorum kardeşim, akşam saat 6'dan sonra gel. Ya da geleceksen haftaya cumartesi günü gel. Pazar günü şu saatlerde benim randevum var. Kilisem var. Bunu söylemekte bile bazen çekiniyoruz, doğru mu? Yani kültürel bağlar, geleneklerimiz bazen kutsal kitap ışığı doğrultusunda adım atmamıza engel olabiliyor değerli kardeşler. Gerçekten. Bakın bu konuyu çok iyi kavramış olan Süleyman ne diyor? Hikmetli Süleyman. Hikmetli Süleyman diyor ki Tanrı'nın 30. bölüm 5. ayette. Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. Bakın ayrım yok. Burası çok önemli, altını çizin lütfen. Tanrı'nın her sözü güvenilir. Ondan sonra ne diyor? O kendisine sığınan herkese kalkandır. Peki Tanrı'nın sözü benim hayatımda nasıl kalkan görevi yapacak? Ona güvenip ona yaslanırsam, ona sığınırsam otomatikman Tanrı'nın sözü benim hayatımda kalkan değil. Doğrudan bir şekilde Tanrı'nın sözü benim hayatımda yol gösterici değil. Güvenip arkamı ona yasladığım zaman Tanrı sözü bir kalkan olaraktan bana destek olmaya devam edecektir sevgili kardeşler. Onun için kutsal sözün kalkan olmasının en büyük özelliği, güvenilir olmasının en büyük özelliği Tanrı'dan gelen sözler olmuş olduğu için. Demek ki Timoteos'ta ne diyordu? Tüm kutsal yazılar demiyor. Kutsal kitabın bir kısmı, bazıları diyor bazı kiliselerde, bazı kilise topluluklarında kutsal kitabın bir kısmı doğrudur diyor. Diğer bazı kısımlar hikayedir diyorlar. Anlatılan bazı şeylerin hikaye olduğunu söyleyenler kilise toplulukları var değerli kardeşler. Ama kutsal kitap bize diyor ki tüm kutsal yazılar Tanrı esini nedir? Yani Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Tanrı'dan kaynaklanmış olmasından dolayı şunu diyebiliriz. Tanrı güvenilirdir. Güvenilir olan Tanrı'nın sözü de hata yapmaz. Güvenilir olan Tanrı'nın sözü de yanlış bir şey söylemez değerli kardeşler. Aynı oranda söze de güvenmemiz gerekiyor. Eğer o sözden yararlanmak istiyorsak, beslenmek istiyorsak sevgili kardeşler. Onun için her zaman kendimize şunu soralım. Bir konu var, bir olay var. Tanrı bu konuda ne diyor? Yani demiştim ya, Tanrı, biz diyoruz ki bu bana göre doğrudur. Ama Rab'be göre doğru mu yaptığın? Bana göre doğru olan ya da hatuna göre doğru olan ya da Bülent'e göre doğru olan, hacıya göre doğru olan Rab'be göre doğru olmayabilir. Ben kendi hayatımda bunu çok gördüm. Ben doğru olduğunu görüp de yaptığım şeyin hemen değil, sonradan kafama vura vura Tanrı gösterdi ki bu yaptığın yanlıştı diye. Çok ilginç. Bu yanlış olduğunu Tanrı bana kafama vura vura gösterdi sevgili kardeşler. Onun için sormamız lazım. Tanrı bu konuda ne düşünüyor? Eğer yaşam ilkem olduğunu, yaşamımın efendisi olduğunu söylüyorsak kutsal sözün, eğer bir kılavuz olduğunu söylüyorsak kutsal sözün. İkinci nokta, kutsal kitabın doğru olduğunu benimsiyoruz ve hayatımızın, yaşamımızın kopmaz bir parçası olduğunu görmemiz gerekiyor. Kutsal söz hayatımızın kopmaz, atılamaz bir parçasıdır. Bu da ikinci noktamız değerli kardeşler. Şimdi ben hayatımın kopmaz bir parçası olabilmesi için ne yapmam gerekiyor? İki hafta önce de vurguladım. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Aklımı ve yüreğimi Rabbin sözleriyle doldurmam gerekiyor. Doğru mu? nasıl dolduracağım Rabbin sözleriyle aklımı ve yüreğimi değerli kardeşler? Okumayla. Başka bir yolu yok. Rüya görmeye çalışaraktan kutsal kitabı öğrenemezsin. Değerli kardeşim, Rabbin sözünü açmadıkça o rafta sana otomatikman konuşmayacak. Rabbin sözü açılacak, okunacak ki aklın ve yüreğin söz ile dolsun. Bir sünger gibi emen, örnek vermiştim 2 hafta önce değil mi? Sünger gibi suyu içine emen, yumuşak bir yüreğe sahip olmak lazım. Neden bunu söylüyorum? Ben diyorum ki eğer ben dolu bir kafayla, başka başka şeylerle uğraşarak ben buraya geldiğim zaman, hiçbir şekilde nasıl ki suyu emmiş bir sünger başka su alamaz ise, ben de Rabbin sözünden hiçbir şey alamayacağım sevgili kardeşler. Onun için bakın burada bizler duaya geçtiğimiz zaman bir 10 dakika 15 dakikalık bir dua zamanımız oluyor burada değil mi? Rabbin önüne gelip sakin bir şekilde eğer dop dolu geldiysek bak ha eylem mesela paylaştı bin bir şeylerle boğuşaraktan geldi buraya. Hatice belki bin bir şeylerle boğuşarak da. Hepimizin kafasında binlerce kuş uçuyor. Önce Rabbin sözünü tüm doluyla alabilmek için boşalmak gerekiyor. Sünger sıkılması lazım. Boşaldığı zaman sünger suyu diye çeker. Ama kafa meşgulse, kafa başka başka şeylerle ilgileniyorsa kesinlikle Rabbin sözünü almayacaksın. Değerli kardeşler bunu açık bir dille burada vurgulamak istiyorum ve Rabbin sözünü ciddiye, öneme almamız kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor. Peki nasıl boşaltacağız kafamızı? Duayla. Duayla yüreğimizi boşaltabiliriz, duayla kafamızı boşaltabiliriz. Onun için lütfen sevgili kardeşler, eğer burada gelip bir şeyler paylaşmak istiyorsanız, bizleri teşvik etmek istiyorsanız, İlla da çocuklarımızın kullanılması Tanrı tarafından çok güzel. Değil mi? Ama eğer burada yararlı olmak istiyorsak Rabbin sözünü gün içerisinde okurken Rabbin sözüne yaklaşmadan önce dua edip boşalmak, sakin bir zaman ondan sonra kutsal kitabı okumamız, anlamaya çalışmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Eğer biz bunu yaparsak ben size açık bir dille ifade ediyorum. Eğer bunu yaparsak Rabbin sözü mutlaka ve mutlaka size bir şeyler verecek. Size bir şeyler mutlaka mutlaka kazandıracak. Eğer balyoz özelliği varsa, eğer ateş özelliği varsa, eğer kılıç özelliği varsa, eğer ışık özelliği varsa mutlaka size bir şeyler kazandıracaktır sevgili kardeşim. Ve hayatımın kopmaz bir parçası olabilmesi için yeterli zaman ayırmam gerekiyor. Yani yeterli zaman derken nitelikli yeterli zaman. Yani zaman ayırabilirsin ama birçok şeyle dolu olabilir o zamanın. Hadi onu da araya sıkıştırayım dersin. Bu şekilde olmaz. Zaman ayırırken nitelikli zaman ayırmam gerekiyor. Okuduğum parça üzerinde durup bir takım sorular sormam gerekiyor. Bir takım sorular sorarak derinlere girmem gerekiyor. Ve okuduğum ayetlerin içerisinde bana konuşan bir ayet belki bir söz. Onu ezberleyebilirim. Onu ezberlemem gerekiyor. Kesinlikle ezberlemem gerekiyor. Zaman ayırmak en zayıf noktamız. Değil mi? Zaman ayırmak en zayıf noktamız. 2 hafta önce söylemiştim. Birçok şeylere zaman ayırıyoruz. Ben yanlış demiyorum bir kitap okumanın hani normal kitapların okunması, gazetelerin okunması, televizyon seyredilmesi, bir takım faaliyetlerde bulunmak kesinlikle yanlış değil ve olmalıdır da. Ama Rabbin sözü her zaman önde olması lazım. Ben bunu 32 yıldır dolu dolu yaşadım. Hala yaşamaya devam ediyorum sevgili kardeşler. Eğer gerçekten kutsal kitabın verimliliğini görmek istiyorsak, tatmak istiyorsak bunu kesinlikle yapmam gerekiyor. Ve sözü okurken de zaman, aynı zamanda da sözü sorgulamamız gerekiyor. Yani sözü biz nasıl sorgulayabiliriz? Sorgulamak ne demek biliyor musunuz? Türkçe'de sorgulamak. Ne demek sorgulamak? Değil mi? Şimdi ne yapıyor şey? Ya, bir mahkemede yargıç, hakim, o kişinin yanlışı mı doğruyu mu yaptığını açığa çıkarmak için bir takım sorular soruyor. Kim? Neden? Niçin? Ne zaman? Ne? Değil mi? Bir takım sorular soruyor ve o kişinin açığa çıkmasını, yani yüreğindeki gerçeklerin açığa çıkmasını sağlıyor. Aynı şekilde kutsal kitabı okuduğumda parça içerisinde kim? Ne? Niçin? Ne zaman? Neden? Sorularını sorun. Hepsine yanıt almasanız bile ileride mutlaka o parça içerisinde bir takım yanıtlar alacaksınız, kazanacaksınız sevgili kardeşler. Bakın çok örnek bir topluluk var. Haberciler İşleri 17. bölümde okuyoruz. Biliyor musunuz bir topluluk vardı. Sadece sözü dinledi lop lop lop lop lop yutmadı. Aynı zamanda da onlar bir şeyler yaptılar. Haberciler İşleri 17. Bakın orada çok örnek bir topluluk var. 11. ayeti okusun bir kardeş. Ne diyor? Ne diyor? İlk bulan okusun hemen. On yedinci bölüm 11. ayet. İmanlılar. Evet. Evet. Bak. Doğru olup olup olmadığını araştırıyorlardı. Bunu sen nasıl araştıracaksın? İşte sana söylediğim bu neden, niçin, kim, nasıl, ne zaman sorularını sor. Yani kutsal sözü sorgulamamız gerekiyor ki zenginleşelim, derinlere doğru kök salalım. Ezberlemek de çok önemli. Ben size tavsiye ediyorum haftada, günde demiyorum, haftada bir ayet ezberleyin. Çocuklar bunu Kersin sayesinde yapıyorlar. Evet, evet, ayet ezberleyin. Ben diyorum ki ezberleme yeteneği her insanda var. Çünkü beyin herkese beyin. Tanrı'nın insana verdiği hediyelerden bir tanesi de ezberleme yeteneğidir. Gerçekten söylüyorum. Tanrı'nın biz insanlara verdiği en güzel armağanlardan bir tanesi de ezberleme niteliğimizin olmuş olması. Bir adresi çok kolay bir şekilde ezberleyebiliyoruz. Hani işimize gelen bir adresse. Telefon numarası işimize gelen kişi ise, sevdiğimiz bir kişi ise, nefret ettiğimiz kişinin telefon numarasını ezberlemiyoruz tabii de. Ama bir telefonu ezberleyebiliyoruz. Bir adresi ezberleyebiliyoruz. Bir şarkının sözlerini ezberleyebiliyoruz çoğu zaman. Doğru mu? Ezberlemek Tanrı'nın bize verdiği bir hediye. Bu belleğimizi, ezberleme yeteneğimizi, belleğimizi nasıl geliştirebiliriz? Çok kolay. Nasıl geliştirebiliriz? Değil mi? Okuyaraktan. Bak belleği uzmanlar da diyor, profesörler de diyor. Tabii ki omega 3'ün katkısı var dışarıdan. Ama omega 3'ün dışında, bana geçenlerde Sami dedi ki sen Recep abi sağlık konusunda epey şey yapıyorsun, bir gün evlilik semineri yerine sağlık semineri diye bir seminer yap dedi. Kardeşler için çok iyi olur. Herhalde bir gün bunu yapacağız, onun teklifini yerine getireceğim. Sağlık semineri ama kutsal kitaba dayalı bir şekilde. Sağlık semineri. Dışarıdan omega 3 alabilirsin. Ama onu bırakın, belleğimizi geliştirmenin tek yolu aynı kası geliştirdiğin gibi. Kası nasıl geliştiriyorsun? Ağırlıklarla geliştiriyorsun. Belleği de okuyaraktan geliştiriyorsun. Uzmanlar da aynı şeyi söylüyor. Eğer Alzheimer dediğimiz bunama hastalığına ilerideki yaşlarda yakalanmak istemiyorsan, okuma alışkanlığın yoksa okuma alışkanlığı edin diyor. Gazete oku, bir küpür oku, bir makale oku. Oku, oku, oku. Pasif olma sadece televizyon karşısında. Aktif ol, oku. Beyin o zaman çalışıyor. Beyin bu sözlerim sadece Hatice'ye değil tabii ki. Ama kızım sana söylüyorum, gelelim sen anla, onu da söylemek istemiyorum. Bu hepimizin kopmaz bir parçası değil mi? Televizyon bizi pasif kılıyor. Ama okumak beynimizi çalıştırıyor sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitap bizim için ne kadar yararlı olduğunu saymakla bitmez. Ben yazdım. Bakın, doğru düşünmemizi. Yine bunları Tanrı sözlerinden alaraktan yazdım. Tanrı'nın sözü doğru düşünmemizi, doğru kararlar almamızı sağlıyor. Doğru düşünmek, doğru kararlar almak. Nasıl olacak? Okuyaraktan olacak bu iş. İkincisi, denenmeler karşısında direnebilme, şeytanın oklarını geriye püskürtme gücü veriyor. Tanrı'nın sözü yapıyor bunu değerli kardeşler. Tanrı'nın sözü yapıyor bunu. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yaşıyorum. Belki sizlerden yaşıyorsunuz. Stresi azaltıyor. Stres varken oturuyorum böyle büroda. Bacaklarımı geriyorum. Böyle birazcık kendime düşünürken önümde zaten benim kutsal kitap açıktır. Neresi açıksa bazen öyle unutuyorum çalışırken yerlerini. Oradan okumaya bak. Rabbin sözü gerçekten stresi atılmasına yardım ediyor. Okuyun bakın, farkı göreceksiniz. Güveni bina ediyor. Rabbe olan güvenini bina ediyor. Bina ediyor değerli kardeşler. Bakın, bir güzel şey daha yapıyor. Sen son zamanlarda bu yönde aktifsin. Faalsin yani. Ne yapıyor? İmanını başkalarıyla paylaşırken sana güzel bir anlayış veriyor. Başkalarına nasıl konuşacağına, konuşacağın konusunda sana rehberlik ediyor, yol gösteriyor sevgili kardeşler. Onun için Pavlos bakın ne diyor? Kolosa'da yazdığı mektubun 3. bölümünde. Kolosa'lar 3 ayet 16 bakın ne diyor? Kolosa'lar 3 ayet 16. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Yaşasa iyi olur demiyor. Yaşamalı. Rabbin sözü bütün zenginliğiyle senin yüreğinde Kolosa'lar 3 ayet 16 dolu bir şekilde yaşaması gerekiyor ki gerçekten ayakta dik bir şekilde durabilelim. Demek ki birinci nokta ne dedik? Kutsal kitabın yetkisini kabul etmemiz gerekiyor. Ona boyun eğmemiz gerekiyor. İkinci nokta ne dedik? Şimdi söyledim. İkinci noktamız neydi? Kutsal kitabı yaşamlarımızın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Yaşamlarımızın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Yani söze doğru bir yaklaşım sergilemeliyiz. Yani doğru bir şekilde Rabbin sözüne yaklaşmamız gerekiyor. Boş bir kafayla, boş bir yürekle. Üçüncüsü de son nokta, son nokta uygulamak. Uygulamak. Yani öğrendiğin yaşam ilkelerini, kutsal söz aracılığıyla öğrendiğin yaşam ilkelerini yaşama aynen sokmak. Bakın, Yakup'un mektubunda 1. bölümde 22. ayet. Yakup 1:22. Bir kardeş okusun. Kutsal kitabı açın okuyun. Yakup 1:22. Bakın, o son söz bana benim suratıma tokat gibi geliyor. Benim suratıma tokat gibi gelmiştir hayatımın birçok dönemlerinde. Bu sözün son kısmı bana tokat gibi gelmiştir. Sadece işitenler olmayın. Bakın, sadece sözü okuyanlar da olmayın. Ama sözü edindiğin o ilkeleri hayata sokan kişiler olmaya çalışın. Uygulayanlar olun sevgili kardeşler. Onun için Pavlos yine buna yakın bir sözü var. Korintoslara yazdığı mektupta, 1. Korintoslara yazdığı mektupta da buna benzer, bunu destekleyen nitelikte bir söz var. 1. Korintoslar 3 ayet 2 ve 3. Size süt verdim diyor. Katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu diyor. Bakın şimdi çok ilginç bir şey var burada. Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlar neyi gösteriyor? Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlar neyi gösteriyor? Benliğe göre yaşadığımızı gösteriyor. Burada söylediği o. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu diyor. Eğer bir kardeşi kıskanıyorsan benlik devrede olduğunu unutma. Bir kardeşi eleştirmek güzeldir ama yapıcı bir şekilde eleştirmek gerekiyor. Bir kardeşi eleştirmek gerekiyor. Ama eleştirirken Rabbin önüne önce gelmek gerekiyor. Dua etmek gerekiyor. Rabbin gözünde nasıl davranmam gerektiğini iyi bir şekilde görüp anlayabilmem için. Demek ki Rabbin sözünü bizler kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Sadece okumakla yetinmememiz gerekiyor. Duymakla yetinmememiz gerekiyor. İtaat edip yaşama sokmamız gerekiyor. Demek ki okuduğun söz, diyebiliriz ki çok kısa, okuduğun söz eyleme dönüşmesi lazım. Okuduğun söz eyleme dönüşüyor mu? Değil mi? Tabii ama soktuğun sürece. Doğru mu? Eyleme sokmasan otomatikman sende gerçekleşmiyor. Okumak seni teselli ediyor. Rabbin sözünü okurken teselli buluyorsun. Ama o sözü hayatına sokmadıkça sadece biliyor olman sende bereket getirmeyecektir. Bereket olmayacaktır. Bakın, Rabbin sözünü şeytan da biliyor. Hiç övünmeyin. Şeytan sizden daha iyi biliyor. Matta 4. bölümde İsa'nın çöldeki denenmesinde görüyoruz bunu değil mi? Rabbin sözünü çok güzel kullandı. Ama İsa nasıl yanıt verdi? Yine sözüyle yanıt verdi. Bundan daha güzel bir örnek olabilir mi be kardeşim? İsa yaşıyordu ama sözü. İsa sözü yaşıyordu. Bana demeyin ama İsa'ydı. Hayır. Tanrı bize gereken gücü verdi. Kutsal ruh. Tanrı ruhu burada. Söz elimizde. Ama sadece elimizde değil, burada da olması lazım. Kutsal ruh ile birleşmedikçe söz hayatımda ürün olmayacak. Ben bunu gördüm 32 yıl içerisinde. Siz de bunu bu şekilde kabul edin kardeşler. Kesinlikle eyleme dönüşmesi gerekiyor. Bunu açık ve niye açık bir dille söylüyorum. Çünkü şeytan sözü bilmek şeytanı rahatsız etmiyor. Ama sözü sen ne zaman yaşamına soktuğun zaman işte onu o rahatsız ediyor. Yoksa sen sözü yaşamına sokmadığın sürece şeytan hiçbir hareket göstermiyor. Bir eylemde göstermiyor. Ama sen okuduğunu hayatına sokmaya çalışmaya başladığın anda yanlış yaptığını söylüyor. Kardeşin ayağına gideceksin, şeytan devreye hemen giriyor. Hey, ama o da sana şunu yaptı, ama bunu yaptı deyip sen biraz daha iyi, biraz daha erteliyorsun. Ne oluyor? Bir an geliyor, unutup gidiyorsun. Şeytan devreye soktuğumuz zaman Rabbin sözünü devreye giriyor. Unutmayın, bilmek yeterli değil. Onun için Yakup'un dediği gibi sözün uygulayıcıları olun diyor. Demek ki söz uygulandıkça hayatımızda bereket oluşuyor. Onun için her zaman söylüyorum, bazen değişmeyen ama değiştiren söz. Doğru mu? Demek ki söz değiştiriyor ama bu bir süreç. Ben de 79'da başladı. Ve 32 yıldır hala değiştiriyor. Bir marangoz gibi yontuyor beni Rab. Hala yontuyor. Ama ben izin verdikçe yontuyor. Otomatikman yontmuyor. İzin verdikçe yontuyor değerli arkadaşlar. Onun için bizler değişmek istemeyen varlıklarız. Neden? Çünkü Rabbin sözü bazen acıtıyor bizi. Acıtıyor. Rabbin sözü bazen sözünde dediği gibi eleştiriyor. Eleştiriyor. Yanlış yaptığımızı gözümüzün içine sokuyor. İşimize gelmiyor. Değil mi? Bildiğimizi bilmezlikten, görmezlikten geliyor sevgili kardeşler. Onun için değişmek istemeyen varlıklarız. Ama ne dedim? Bir keresinde örnek vermiştim. Rabbin sözünü bir neştere benzetin. Neşter nedir neşter? Ameliyatta doktorun kullandığı bıçak, özel bir bıçak. O bıçakla ne yapıyor? Zararlı olan şeyleri kesiyor. Değil mi? Şifa vermek için. Ama acı veriyor. Ama sonuç şifa değil mi? Demek ki Rabbin sözü kesiyor, acıtıyor ama arkasından da dolu dolu şifa vermeye devam ediyor sevgili kardeşler. Son bir ayet okuyorum sizlere. Kutsal söz bize şunun için verilmedi. Bilgimizi arttırmak için. Kutsal söz bizim bilgi eksikliğimizi gidermek için bize verilmedi. Kutsal söz bize ne için verildi? Bizi değiştirmek için. Rabbe doğru gidiyoruz ya biz. Yani Rabbe daha benzer olabilmek için kutsal kitap bize verildi. Eğer o gelmeden önce, daha o gelmeden önce, buradaki hayatını tamamlamadan önce sen kutsal ruha ve sözüne izin verirsen o seni adım adım değiştirecek. Öyle bir noktaya geleceksin ki arkaya baktığın zaman ha diyeceksin. Rab ancak bu kadar yapabilir. Ben arkaya baktığım zaman görüyorum. Sen de bak arkaya hatun. Nelerini değiştirdi? Bakın. Geçmişinize bakın. Nelerinizi değiştirdi? Hacı sen de bak. Nelerini değiştirdi? Birçok şeyler değişti. Ama değişmesi gereken daha çok şeyler var. Benim hayatımda da var. Ama nasıl olacak bu? Neşterin o acısına katlanmamız lazım. Katlanaraktan bu mümkün. Evet, 2. Korintoslar 3.18. 2. Korintoslar 3.18. Ne diyor? Yücelik üstüne yücelikle. 2. Korintoslar 3.18. Yücelik üstüne yücelikle ona benzer. Bak Recep'e benzer demiyor. Bir kardeşe benzer demiyor ama Pavlos ne kadar güzel söylüyordu. Değil mi? Beni örnek alın diye. Ben bunu söyleyemem. Pavlos bunu söyleyebiliyordu. Keşke ben de o noktaya gelebilsem. Yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Değiştiren Rabbin sözü. Niçin? Rabbimize benzer olmak için. Ama bu değişim böyle olmuyor işte. Bu değişim 3 günde olmuyor, 3 yılda olmuyor. Bu bir süreç. Süreç. Hepimizde belirli bir dönemde başladı bu süreç. İzin verdikçe değişimi Tanrımız sonuçlayacak. En son onun yanına gittiğimizde her şey mükemmelleşecek zaten. Kutsallaşacak mükemmel. Doğru. Evet. Demek ki şöyle diyebiliriz. Kutsal ruhun işleyişine izin verdikçe, sözü yedikçe, Rabbimize doğru olan değişme süreci sağlıklı biçimde devam edecek. Demek ki kutsal ruha izin veriyorsun, Rabbin sözünü yiyorsun ve ne oluyor? Rab de seni adım adım değiştiriyor. Yani seni görmek istediği noktaya getiriyor adım adım. 3 nokta söyleyeyim. Bunu gerçekleştirmek için, adım adım değiştirilmek için, Rabbin gözünde iyi bir noktaya gelebilmek için 3 şey önemli. Neydi onlar? 1. Evet. Bağırarak söyle şey. Evet. Yani hayatımızın merkezinde yetkin olduğunu, bizi yöneten, yani hayatımız onun ışığında olması gerektiği. 2. nokta. Hayatımızın kopmaz bir parçası olması. Yani kutsal kitabın doğruluğunu kabul edeceğiz ve kopmaz bir parçası olduğunu hayatımızda benimseyeceğiz sevgili kardeşler. Yani aklım ve yüreğim onun sözleriyle dolu olması lazım. 2. nokta bu. 3. nokta öğrendiklerimizi, aldıklarımızı yaşamımıza koymak. Eğer değişmek istiyorsan, eğer ilerlemek istiyorsan bu 3 noktayı hayatının en önemli ilkelerinden birileri olaraktan gör sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi. Rabbimiz aramızdadır. Her zaman zaten aramızda. Ama kutsal ruhuyla zaten bizi destekliyor, bize yön veriyor. İzin verelim. Bir süre sakin kalalım. Her zaman yapıyoruz bunu ama gerçek anlamda sakin kalalım. İçinizden geliyorsa, içinizden dua edin. Hangi yönde eksik olduğunu Rab sana göstersin. Ve değişme yönünde belki şunu sorabilirsin kendine. Rabbin sözü sana bir şey söyledi. Rabbin sana bir şey söyledi. Dedi ki Recep, bu konuda şunu yapmalısın. Sözü aracılığıyla örneğin. Rab seni sana sözü aracılığıyla ne söyledi de yapmadın. Onu düşün. Rabbin sözü, kendi sözüyle sana ne söyledi de sen yapmadın. Gelin bu sakin zamanda o adımı atalım. Atalım, Rabbin bize söylediği o şeyi, yapamadığımız o şeyi yapmak için pratik adımlar atalım. Ve Sami yine kapatır.